Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Gençlik günleri ve anları, güzellik, heyecan, neşe, mutluluk ve eğlence ve sevinçle ilgili güzel anlar, şık ve tertemiz giyinmek, anılarla dolu misafirliklere gitmek, unutulmaz seyahat anları gibi güzel duygularla dolu günlerdir. Ancak birçok genç insanda duygular işleri yapma iradesinin temelinden oluşturulur ve zihinleri her an ve her gün sadece bu tür zevkler ve eğlencelerle meşgul olur ve asla yaşamın yararını ve yarınlarını da düşünmezler. Bu yüzden gençlik çağının hoş ve güzel meziyetlerinin yanında rahata düşkünlük, çeşit peşinden gitmek, geleneklere karşı çıkmak ve aile ve toplumun olmazsa olmazlarını göz ardı etmek genç kuşağın en çok sevdiği durumlardır. Gerçekte bu tür düşünen gençler yaşamlarında görev ve sorumluluklara sıcak bakmaz ve başkalarına karşı söz ve davranışlarında veya bakış açılarında ve yöntemlerinde her türlü kısıtlayıcı etkenden kaçmaya çalışır.
Ünlü bir şairin gençler hakkında yazdığı gibi, gençlik çağında çaba harcamak ne hoştur. Çünkü gençlikten daha hoş bir dönem yoktur. Sen ömrünün baharının kıymetini bil. Ömrümüzün hazanı gelince başka bahar yoktur.
İnsanlar için sorumluluk bireysel, sosyal ve ilahi olmak üzere üç boyutta söz konusudur ki sırasıyla insanın kendisine ve insanlara Allah'a karşı sorumluluktan ibarettir. Bireysel sorumluluk, insanın gücü yettiğince kendi doğru tanıması ve mümkün mertebe içindeki yeteneklere geliştirmesidir. Bir başka tabirle bu sorumluluk, insanın kendine karşı hakkını eda etmesidir. Kuşkusuz insan yaşamında bu yolu izleyerek geride bıraktığı takdirde yaşamında büyük başarılara imza atabilir ve kimliğin en güzel biçimde şekillenerek gelişebilir.
Ebeveyn büyük bir aşk ve sevgi dolu bakışlarla 3 yaşındaki evladını oyuncaklarını toplamaya teşvik ederken ve çocuk kendi küçücük elleriyle oyuncaklarını toplayarak yerine koyduğu vakit aslında çocuğa ilk sorumluluk duygusu tüm güzelliğiyle aile ocağında öğretilmiş olur ve çocuk ilk kez kendi kendine bakabileceği ve işlerine şekil düzen verebileceği duygusuna kavuşur. Yıllar sonra dünün bu çocuğu gençlik çağına geldiğinde kendisine verilen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebileceğinin mutluluğunu yaşar. Gerçekte kifayet ve liyakat duygusu ancak zat-ı liyakatimizin ispat ettiğimiz ve yükümlülük ve sorumluluk üstlenerek özgüven zirvesine ulaştığımızı hissettiğimiz anda oluşur.
Yüce Allah'ın mahlukları ve kendisiyle irtibat alanında sorumluluk duygusu taşımak ve kendimizi yükümlü hissetmek, insan oğlunu bitkilerden, hayvanlardan ve genelde insandan başka mahluklardan ait eden kişiliğinin işareti. Kulluk duygusu her insanın duygu ve düşünce ve bilgi sahibi olduğu gibi çok parlak ve hoş bir hakikati hatırlatır. Bu özelliği taşıyan insan akılcı bakar, düşünceli karar verir ve bilinçli hareket eder ve görevlerini yerine getirerek kah meleklerden daha üstün bir konumda Yüce Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak gibi makama nail olur.
Gerçekten sorumluluk ve yükümlülük yaşamın her anında inkar edilemez bir hakikattir ve bu konuya birçok ayet ve rivayette vurgu yapılmıştır. İslam peygamberi şöyle buyurur: kıyamet gününde hiçbir kul ondan 4 soru sorulmadan şuradan şuraya gitmez. İlkin elbisesi sorulur. Şöyle ki nasıl ve hangi yolda yıpranmıştır. Yine yegane sermayesi yani ömründen sorulur. Şöyle ki nasıl harcamış ve nasıl sona ermiştir. Daha sonra malı ve serveti ve hangi yolda harcadığı sorulur. Ve 4. bizim ve ehli beytimizin sevgisi sorulur. Şöyle ki bize karşı ne kadar marifet ve tanıma kavuşmuş ve bizi ne kadar sevmiştir.
Gerçek hurlu görevine yerine getirmenin zorlukları vardır. Fakat bu görevi yerine getirmekten doğan ruhi huzur ve hoş ve gönülleri okşayan tat, insanın sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmesine katkısı olur. Bu yüzden bazı kanaat önderlerine göre cennete uzanan yol görevimizi yerine getirmekten geçer. Bundan başka her görevi ve sorumluluğu yerine getirmek genç insanda özgüven duygusunu artırır ve onu daha büyük ve daha geniş sorumluluklara üstlenmeyi hazır hale getirir. Ayrıca sosyal gelişmeyi ve yenilenme sürecini hızlandırır.
İş ve sorumluluk dünyasına ayak basan genç insan, ergenlik çağının heyecanlarından kaynaklanan baskıya daha rahat katlanır ve sosyal, fikri ve duygusal büyümesi ivme kazanır. Ve daha da önemlisi, gençlere düşüncelerini iş ve amel arenasında sınamalarına ve böylece ilerleme yollarını açmalarına yardımcı olduğu gibi mesleki ve sosyal rolünü ifa etmek için uygun plan yapmasını ve yaşamına çeki düzen vermesini kolaylaştırır. Uzmanlara göre eğer herkes sorumluluğunu yerine getirir ve kendini sorumluluklarına karşı yükümlü hissederse toplum daha fazla gelişir ve suç ve cinayet oranı azalır. Bu arada aile bireyin doğduğu andan itibaren kişiliğinin birçok boyutunu kazandığı bir ortam olarak insanların sorumluluk üstlenmelerinde önemli rol ifa eder.
İranlı psikoloji uzman gençlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda şöyle diyor. Gençlerin nasıl sorumluluk üstlendikleri konusunda birçok ilkeden söz ediliyor. Bu ilkelerden biri her insan yakınlarına karşı sorumluluk hissettiği takdirde sosyal yaşamında sorumluluk üstlenmeye hazır hale geldiğidir. Bir başka ifadeyle bizler bir gençten ancak kendi ailesi, arkadaş grubu ve birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissettiği zaman sorumluluk üstlenmesini beklemeliyiz.
Kuşkusuz insanların başka mahluklardan en üstün farklılığı akıl ve düşünce ya da tanım ve marifet nimetinden yararlanmasıdır. Kendilerini varlık aleminde insan bilen ve insanı da kendine, yaratılış alemine ve Allah'a karşı sorumlu bir mahluk şeklinde yorumlayanlar, hiç kuşkusuz günlük yaşamlarında güncellik, beyhudelik, şaşkınlık ve kararsızlık gibi durumlara düşmez. Şüphesiz genç kuşağın bu basirete ve bilince kavuşması her türlü kuşku ve kaygıyı bertaraf ettiği gibi insani sermayelerin heba olmasını da engeller ve yaşamın değerli fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye katkısı olur.
Öte yandan aşağılık kompleksi, kendini kaybetmişlik, menfi tenkinler, dıştan gelen aşağılanmalar ve bilinçsizlik gibi durumlar insanda korku ve kaygıyı artırır ve buna paralel olarak insanı iradesizliğe, sorumluluktan kaçmaya, rahata düşkünlüğe ve gevşekliğe sürükler. Bu yüzden korku insanın yenilgisini, utancına, zilletine, çirkinliğe ve her türlü fazileti ve yaşamın güzel değerlerini kaybetmesine yol açar. Dini öğretilerde korkudan kişisel bozukluk etkeni şeklinde söz edilmenin yanında insan kişiliğinin bu afetten arınması için de bir takım tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Gevşeklik ve tembellik ve halsizlik başta genç kuşak olmak üzere herkesin kişiliğinin kemale ermesi yolunda ciddi afet sayılır ve azimli ve kararlı olmak bu derdin en iyi dermanıdır.
Eğer dünyanın sınav ve imtihan arenası olduğu ve daha net bir tabirle hareketten ziyade sürat ve süratten ziyade sollama yapılan bir müsabaka meydan olduğu yüce gerçek kabul edilirse o zaman gevşeklik, müsamahakarlık ve halsizlik gibi durumla asla insan cismini ve ruhunu boş verme duygusuna kaptırmaz. Veya yaşamın hakikatlerini hiçe saymaya ve bugünün işini yarına bıraktırarak ciddi sorumluluklara üstlenmekten kaçınmaz. Zaten bu yüzden tüm semavi evliyalar ve liderler de bu tür durumlardan Allah'a sığınmış ve şöyle demiştir. Ey yüce Rabbimiz, tembellikten ve halsizlikten ve gevşeklikten ve duyarsızlıktan sana sığınırım.
Psikologların üzerinde sık sık vurgu yaptıkları alıştırmalardan biri de düşünceyi arındırma alıştırmasıdır ki bu da yaşamda başarı ve sorumluluk üstlenme ve onurlu yaşamanın başlangıcıdır. Bu merhalede insanın içine yerleşen inançlar müsbet inançlara dönüşür ve insan ona göre hareket eder. Bu aşamadan sonra yapamam, istemiyorum, korkuyorum, çok şanssızım ve benzeri sözcüklere yer yoktur. Dini marifte acizliği itiraf etmek ve kötüye yormak, insanların düşüncesini, amelini, kararını ve çabasını göz ardı etmek ve ilahi isteğin yaşamın çeşitli alanlarında etkisiz olduğunu düşünmektir ve çok tenkit edilen bir konudur.
İslam kültüründe gençlere sorumluluk üstlenme doğrultusunda teşvik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için dolaylı yollara başvurmak ve yeni yöntemlerden ve zevklerden yararlanmak gençlerin bu önemli meseleyi eğiliminde büyük etkisi vardır. Yeni kuşağı büyük insanların yaşam öyküleriyle tanışması, onları bilinçli olmaya ve yaratıcı düşüncelere sahip olmaya teşvik etme yollarından biridir. Yine gençlere bilgilerini ve yaşamla ilgili genel kültürünü artırmaya teşvik etmek de ileriki yaşamında başarılı olmalarında önemli rol ifa eder. Öte yandan genç kuşağı her halükarda ve her durumda Allah'ın huzurunda oldukları konusunda uyarmak ve üstlendikleri her türlü sorumlulukta Allah-u Teala'nın onlara gözetlediğini hatırlatmakta genç kuşağın ahlaki vicdanını geliştirir ve çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmelerine yardımcı olur.
Muhterem dinleyiciler, Gençte Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve en son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugünkü sohbetimizde Yüce Allah'ın diğer bazı sıfatlarıyla tanışmak istiyoruz. Allah Teala'nın bir başka sıfatı Rezzak'tır, yani rızık verendir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Yüce Allah'ın bu sıfatına işaret edilmiştir. Rızık sürekli bağışlamaktır ve Allah Teala'nın mahluklara verdiği rızık sürekli olduğundan buna rızık denir. Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Rızık Allah Teala'nın kullarına nasip ettiği her türlü fayda ve yarardır. Rızık maddi veya manevi olabilir. Örneğin gıda maddeleri, konut, giyim kuşam, akıl, ilim ve iman bunların tümü rızkın mıstaklarıdır. Yüce Allah Hud suresinin 6. ayetinde de şöyle buyurur. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitaptadır.
Bu ayette Yüce Allah'ın ilminin genişliği açık gizdiği her şeye musallat olduğuna ve tüm mahluklara rızık verdiğine işaret edilmiştir. Bu ayete göre yeryüzünden rızkını Allah'tan almayan hiçbir mahluk yoktur. Kuşkusuz tüm mahluklara rızık vermek, varlık aleminin tümüne ilmi açıdan musallat olmaksızın, mahlukların zaman ve mekan itibariyle ihtiyaçlarını bilmeksizin mümkün değildir. Burada çok dakik bir sistem bulunması ve ister insan, ister hayvan, ister her türlü irili ufaklı canlı, tüm mahluklarla ilgili her türlü bilgi ve detayın bilinmesi gerekir. Bu ayet varlık aleminde her türlü mahluk hangi şartlar altında bulunursa bulunsun, Allah Teala onun rızkını verdiğini beyan eder. Çünkü Allah Teala onun esas konumunu ve nerelere gittiğini bilir. Allah Teala tüm mahluklara, ister denizlerde yaşayan devasa deniz canlıları, ister en ufak canlıya kadar her mahlukun durumuna göre rızkını belirtmiştir.
Dolayısıyla varlık aleminde kimsenin rızkını merak etmemesi ve ona düşen payın unutulduğunu düşünmemesi gerekir. Çünkü her mahlukun adı aşikar bir kitapta kayda geçmiştir. Bu kitap tüm mahlukları kapsamaktadır. Her mahlukun rızkı ise her açıdan hesaplanmış, nitelik ve nicelik bakımından onların istek ve ihtiyaçlarına uygundur. Hatta anasının rahiminde yer alan bir bebeğin besini her ay ve hatta her gün için onun ihtiyacına göre değişir. Gerçekten de eğer Allah'ın rezzak olma sıfatından kaynaklanan lütfu olmasaydı, bir bebek anasının rahiminde nasıl beslenebilirdi? Emzirme döneminde de bebek gerçi ilk aylarda art arda ve sürekli sadece bir tek besin maddesi olan ana sütüyle beslenir. Fakat ana sütünün yapısının her gün bir önceki günle kıyasla değiştiği belirtilmelidir. Emzirme döneminde ne çiğnemek için uygun bir dişi ve ne ağır besinleri sindirmek için uygun midesi olan bebek ana sütü aracılığıyla ihtiyaç duyduğu tüm hayati besin maddelerini almaktadır.
Tahran Radyosu.
Eğer mahluklara verilen rızkın düzenine gözden geçirecek olursak, Allah Teala'nın güç ve tedbiri hakkında ilginç noktaları anlarız. Canlı mahlukların ihtiyacını karşılamak veya bir başka tabir ile onların rızkını vermek, zamanla ve bilim ilerledikçe üzerindeki sır perdeleri aralayan ilginç meselelerden biridir. Geçmişte bilim adamları denizlerin derinlerinde yaşayan canlı varsa bunların besinin nasıl karşılandığını merak ederdi. Çünkü besin maddelerinin kökü bitkilere uzanır ve bitkilerin de geniş ışınlarına ihtiyacı vardır. Oysa denizlerde 700 metrenin altındaki derinliklerde mutlak karanlık hakimdir ve güneş ışınları buralara asla ulaşmaz. Fakat bilim adamları güneş ışınlarının suyun yüzeyine yakın mikroskopik canlıları yetiştirdiğini ve bu canlılar yetiştikten sonra adeta yetişen bir meyve gibi denizlerin derinliklerine battığını ve burada yaşayan canlıları beslediğini öğrendi.
Öte yandan birçok kuş denizlerde yaşayan balıklardan beslenir. Hatta bazı gece kuşları gecenin karanlığında adeta balık adamları gibi denizlerin derinliğine dalar ve burunlarından yaydıkları ses dalgalarının yardımıyla avını bulur ve yakalar. Yine çok ilginçtir ki bazı kuşların rızkı balinalar gibi bazı devasa deniz balıklarının dişlerinin arasına yerleştirilmiştir. Balinalar deniz canlılarından beslendikten sonra dişlerinin temizlenmesine muhtaçtır. Çünkü dişlerinin arasında kalan yiyeceklerin atıkları onları rahatsız eder. Bu yüzden bu balinalar kıyıya yaklaşır, ağzını açık bırakır ve böylece kuşlar balinaların dişlerini temizler. Bazı kuşlar hiç korkmadan balinanın ağzına girer ve rızkını bu devasa hayvanın dişlerinin arasında arar. Yüce Allah'ın tedbiri sayesinde balina ağzındaki son kuş çıkıncaya kadar ağzını kapatmaz.
Yüce Allah'ın çeşitli hayvanların rızkını verme yöntemi gerçekten şaşırtıcıdır. Anasının rahminde yatan bir ceninden ve hiç kimsenin o karanlıktaki sırlardan haberdar olmamasından tutun da yerin derinliklerinde yaşayan haşerelere ve ağaçların arasında veya dağların zirvesinde veya denizlerin dibinde yaşayan hayvanlara kadar hiçbir mahluk Yüce Allah'ın ilminden saklı değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın tüm mahlukların hem konumunu ve hem de nerede olduğunu, yine nerelere gidip geldiğini tüm detaylarıyla bildiğini ve ona göre rızkını verdiğini beyan eder.
Ancak insanın iki çeşit rızkı söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam, oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a yazdığı vasiyetinde şöyle buyurur. Senin rızkın iki çeşittir. Biri, senin arayıp bulduğun ve diğeri ise seni arayan ve sen ona gitmediğinde onun sana geldiği rızıktır. Örneğin yağmur, güneş ışını veya hava gibi ya da insanlara verilen zeka, hafıza ve yetenekler gibi. Gerçi bazı tembel ve rahatına düşkün insanlar nasıl olsa Allah Rezzak'tır diyerek geçimini temin etmek için çaba harcamak istemez. Oysa Kur'an-ı Kerim öğretilerini biraz bilmek bile İslam'ın her türlü maddi ve manevi nimetlerden yararlanma şartını çaba harcama şeklinde belirlediğini gösterir. Bir başka ifadeyle rızkın Allah tarafından güvence altına alınmış olması, insanın bir köşeye çekilerek rızkını beklemesi anlamına gelmez. Gerçi herkesin rızkı belirlenmiştir ama aynı zamanda bu rızkı elde etmek için çaba harcamak gerekir. Ve rızkını elde etmek için çaba harcamayan kimse ona düşen payı kaybeder.
Yüce Allah insanların rızkını doğanın içine yerleştirerek insanlara sunmuş ve onlara bu rızkı bulmaları ve çıkarmaları için de akıl ve düşünce vermiştir. İnsanlar da çalışarak, çaba harcayarak rızkını elde etmeli ve tabii bunun Yüce Allah tarafından onlara sunulan rızık olduğunu da unutmamalıdır. Rızkın belli olduğunu beyan eden ayet ve rivayetler aslında kendi çıkarları için her türlü yola başvuran, her türlü zulüm ve cinayeti mübah gören, hırslı ve dünyaperest insanlar için bir uyarıdır. Ayetler bu tür insanlara rızkını elde etmek için gayrimeşru yollara başvurmamaları bağlamında birer uyarıdır. Bir başka ifade ile insan helal rızık elde etmek için çaba harcarsa, Yüce Allah'ın onların ihtiyaçlarını karşılayacağından emin olmaları gerekir.
Yüce Allah'ın rızık sisteminde dikkat çeken bir başka konu, yerkürede gıda maddelerinin kaynaklarının sınırlı olduğu halde asla bitmemesidir. Çünkü yerkürede besin maddeleri zinciri milyonlarca yıl tüketildiği halde pek fazla değişmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin su denizlerden buharlaşır, ardından yağmur şeklinde yeryüzüne geri döner. Ağaçlar besin maddelerini topraktan alır, ardından yaprakları ve dalları koparak yere düşer. Çürüdükten sonra yeniden besin maddelerine dönüşür ve böylece bitkilerin ve ağaçların ihtiyacı olan besin maddeleri olur. Hayvanlar bitkilerden beslenir, dışkıları ve hatta kendileri toprağın besin maddesi açısından zenginleşmesine vesile olur. İnsan havadaki oksijeni tüketir ve karbondioksit şeklinde atmosfere geri verir. Ağaçlar ise gündüzleri bu gazı atmosferden alır, oksijenini serbest bırakır ve geceleri de tam tersini yapar. Genel olarak doğadaki bu süreçler canlıların ihtiyacı olan besin maddelerine süreklilik kazandırır.
Evet, tüm bu anlatılanlardan anlaşıldığı üzere Allah Teala yeryüzünden hiçbir mahlukun rızkını unutmamış ve yarattığı her mahlukun rızkını belirlemiştir. Allah-u Teala mahluklarının her türlü ihtiyacının bilincindedir ve hepsini en iyi şekilde karşılar ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle Yüce Allah en iyi rızık verendir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Bizleri www.parsurey.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.rib.ir'e gönderebilirsiniz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok törenin eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünülerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi yine geçen bölümlerde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın Kameri 5. yüzyıl büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki uzmanlar Ebu'l-Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr'dan Esrarul Tevhid fi Makamat-ı Şeyh Ebu Said, Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın halleri ve sözleri ve Ebu Said'in makamları adıyla bilinen 3 eser geride kalmıştır.
İrfan hakikate ermek için bir yoldur. İrfan dünyanın hakikatlerini keşfetmekte ve insanın hakikati bütünleşmesinde akıl ve istidlala değil, şevk, işrak, vusul ve hakikatle bütünleşmeye dayanır ve bu merhalelere ulaşmak için özel amelleri uygular. İrfanda sadece ilime dayanılmaz, asıl amel işin temeli olarak alınır. İrfan bilincine varmak için bazı merhaleleri geride bırakmak ve seyretmek gerekir. Bu yüzden irfan pratik ve teorik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Pratik irfan menzilleri ve merhaleleri aşmak ve irfane bilince varmak ve tarikat tabir edilen tevhid ve fenaya ulaşmak için titiz ve meşakkatli bir programı izlemekten ibarettir. Teorik irfan ise ariflerin dünya ve insan hakikatiyle ilgili gözlemlere ve bilinçlerine içeren tabirlerinin topluluğudur.
Arifler kulluğu hürriyette yorumlar. Bu hürriyet her iki dünyadan kopmak ve sadece Allah'a gönül vermektir. Ebu Said Ebu'l-Har, ey şeyh, kulluk nedir diye soran bir dervişe şöyle karşılık verir. Rabbin seni hür yarattı, o zaman hür ol. Derviş yeniden ey şeyh, ben kulluktan söz ediyorum deyince Ebu'l-Har şöyle karşılık verir. Her iki dünyadan kurtulmadıkça kul olamazsın. İşte bu hürriyet anlayışı ariflerin dünyaya aynı şekilde bakmalarına ve hür yaşamalarına vesile olan anlayıştır. Bu hürriyet makamında insan her iki dünyadan kopmadıkça mükemmel olamaz. Geçmişte yaşamış düşünürlerinin arasında Ebu Said Ebu'l-Hayr, hürriyet kavramı sözlerinde en belirgin şekilde göze çarpan düşünürlerden biridir.
İranlı araştırmacı ve düşünür Zerrin Kub'a göre irfan hakikati keşfetmekle delillere dayanan kanaat önderlerinin aksine zevk ve işraka, akıl ve istidlale daha fazla dayanan marifet tarikatı ehli olanların yoludur. Bu tarikat Müslümanların arasında bir ölçüde sofilere özgüdür ve diğer kavimlerde mertebe farklılığı ve has zaman ve mekan zarflarına göre farklı adlarla anılır. Bunların tümü günümüzde mistisizm ya da sır ehli olanların marifeti olarak adlandırılır. Ebu Said Ebu'l-Hayr da aşk meşrebi olan Bayezid ve Hallaç gibi kendisinden önce gelen aleflerin yolunu ve düşünürlerini kendisinden sonra gelen kuşaklarla birleştirmiş ve böylece Aynul Kuzat, Gazali ve Mevlana gibi adları İran irfanına kazandırmıştır. Üstad Şefi Ketkeni ise şöyle diyor: eğer tasavvuf zincirinde Ebu Said Ebu'l-Hayr'la en çok ruhi irtibatı olan iki simadan söz edecek olursak, hiç kuşkusuz Bayezid ve Ebu'l-Hasan Harakani en başta gelir.
İranlı büyük arif Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın öğretilerinden biri tüm dinlerin bir olduğu inancıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr, tüm dinlerin mensuplarıyla dostluk kuran ve Allah'ın tüm kullarına insani açıdan bakan ve hepsini kardeş ve eşit gören bir insandı. Üstad Şefi Ketkeni'ye göre arif insan alemi Allah'ın varlığı ile şen gördüğü için içinde yaşamaktan büyük zevk alır ve esas düşüncesi tüm alemle tam barış içinde yaşamaktır ve sürekli tek kaynağa baktığında ona göre tüm dinlerin rengi ve huyu aynıdır. Arif insana göre tüm dinlerin ve tarikatların izleyenleri hakka tapar. Ancak İslam hepsinin en mükemmel olanıdır. Gerçek arif ancak yegane hakikate tapar ve kendini hiçbir tarikatla sınırlandırmaz ve böylece herhangi bir mezhebi veya tarikatı tercih etmek zorunda kalmaz. Arif insan her yeri aşk yuvası bilir ve Allah aşkının tüm beyinlerde yaşadığına inanır.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşadığı çağ, yani Kamiri 5. ve 6. yüzyıllar Horasan yöresinde tasavvufun en önemli dönemidir. Bu dönemin bir özelliği mezheplere mensuplarının dini bağnazlıkları ve dayatmaları, tekvecilik, savaş, iç ve dış sürtüşmelerdir. Böyle bir ortamda Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dini bağnazlıkları terk etmek ve tüm insanları eşit saymak suretiyle toplumda aşk ve sevgi mezhebinin temelini attı ve muridlerine Allah'ın tüm kullarını aynı görmeyi ve hepsiyle dost olmayı öğretti. Ebu Said Ebu'l-Hayr'a göre herkes dost ister ve tüm mezheplere mensupları Allah'ı aramaktır ve aralarındaki tek fark herkesin kendi dili ve kendi yöntemiyle Allah'ı aramasıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dinlerin mensuplarına iyi ve güzel davranarak onlara hak yolunu gösteriyordu. Ve insanlara yönelik bu sevgisi ve bağnazlıktan uzak duruşu insanları onun yolunu izlemeye teşvik ediyordu. Rivayetlere göre bir Yahudi şeyhten kaçmıştı. Şeyh peşinden gitti ve ona yetişince elini başına koydu ve sordu. Nasılsın? Bu halin nedir? Onsuz yaşayabilir misin ki? Şeyh bu sözlerin ardından geri döndü. Yahudi adam peşinden gitti ve Müslüman oldu.
İnsanların rengi, ırkından bağımsız olmak Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisiydi. Gerçekte irfanda mezhep, ırk, cinsiyet ve ayrışmalara yol açan her şey reddedilir. Krishnamurti, ulusalcılık ve ırkçılık gibi durumların savaşların sebebi olduğunu belirterek bunlardan kaçınmak gerektiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr ise hür düşünmek ve insanlara eşit ve aynı görmekle beraber her türlü ırkçılıktan arınmış bir insandır. Şeyh Ebu'l-Hayr hiç kimseyi derisinin rengi veya ırkı yüzünden başkasından üstün görmüyordu. Şeyhin gözünde siyah beyaz hiçbir farkı yoktu ve insanların üstünlüğü insaniyeti, iyi düşünmesi ve Allah'a tapması ve insanları sevmesiyle söz konusu oluyordu ve burada soyu, ırkı, rengi ve dili asla önem arz etmiyordu.
Hoca Hemevi'nin kızı Mahek şöyle anlatıyor. Bir gün Şeyh Ebu'l-Hayr Mihen'de bir mecliste konuşuyordu. Şeyh kırmızı bir aba giymiş, başına beyaz bir mendil bağlamış ve yüzü kıpkırmızıydı. Kendi kendime dedim ki, ey yüce ve Sübhan Allah'ım, acaba dünyada bizim şeyh gibi ve ondan daha iyi bir kul var mıdır? Bu düşünce aklımdan geçer geçmez şeyh bana döndü ve şöyle dedi. Ey ay gibi düşünen Mahek, eğer bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan bak da gör. Şeyh bir ağaca işaret etti. Ben de o yöne baktım. Bir genci ağacın altında gördüm. Ayakta duruyordu. Siyah, kuru ve zayıf, hayalet gibiydi. Pür dikkat şeyhi dinliyordu. Kendi kendime neden şeyhin bana ona bakmamı söylediğini düşündüm. Şeyh şöyle dedi, Mahek kendine gel, ben de kendime geldim. Şeyh şöyle dedi, şu gördüğün adam var ya, onun saçının bir teli şu dünyada ve ahirette ne varsa daha saygındır. Senin düşündüğün ve düşünemediğin her şey Allah'ın kuludur. Birinin rengi tavus rengi ve birinin rengi karganın rengidir.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisi alimleri ve zahitleri eleştirmesiydi. Arifler kibirli bildikleri ariflerden ve zahitlerden ve karilerden yüz çeviriyordu. Bir gün hoca İmam Muzaffer Ham'dan şöyle anlattı. Bizim Şeyh Ebu Said'le işimiz bir kase susam gibidir. Bir tanesi şeyh ve geriye kalanı benim. Müritlerden biri bu sözü Şeyh Ebu Said'e ulaştırdı. Şeyh şöyle dedi. Hoca İmam Muzaffer'e söyleyin o bir tane de sensin ve biz hiçiz. Şeyh Ebu Said aslında bu sözüyle hür olduğunu beyan ediyor ve herkese onların sözünden incinmeyecek derecede her şeyden koptuğunu anlatıyor. Şeyh başkalarının hatalarına göz yumduğu gibi uygun tepkisiyle müritlerine hür olmayı öğretiyor. Gerçekte Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın eserlerinde göze çarpan hür düşüncesi incelendiğinde şeyhin bu düşüncesi herkesi eşit ve aynı görmek ve herkesi sevmekten ve her şeyi güzel görmekten ve iki yüzlülükten ve başkalarını taklit etmekten kaçınmaktan kaynaklandığı anlaşılır. Bu düşünce ariflerin başkalarının kusuruna, göz yummalarına ve hoşgörülerine sebebiyet verir. Ebu Said el-Buhayr da herkesi aynı görmek ve hiç kimseye ve hiçbir yerde ayrımcılık yapmamakla bilinir.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve zekâte ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri olan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Caminin hükümlerinden ve adabından biri ise camiye girdikten sonra Allah'ın evine saygı göstermek ve edep ilkesine uymak amacıyla tahiyyat namazı kılmaktır. Şöyle ki, mümin insan camiye girdiğinde oturumdan önce tahiyyat namazı olarak iki rekat namaz kılar. Fakirlerin belirttiği üzere tahiyyat namazının amacı caminin hürmeti namazsız oturmadan önce korunmasıdır. Değerli dostlar, hatırlanacağı üzere geçmiş bölümlerde ilahi dinlerin özellikle İslam'ın en temel erkanlarından birinin ibadet olduğunu anlattık. İbadetin önemli bir bölümü ise Yüce Allah'a münacat etmek ve onunla konuşmaktır. Ve bunu yaparken en önemli ilke Yüce Allah'a tüm kalbimizle ve has bir özenle yönelmek ve odaklanmaktır. Kuşkusuz kalbi huzur ve korunması kolay bir amel değildir ve çeşitli şartlara ve etkenlere bağlıdır. İbadet mekanı bu şartlardan biridir. Gerçekten camiden başka ibadet için hangi mekan daha uygun olabilir? Bu yüzden Kur'an-ı Kerim nerede camiden söz edilmişse bu mekanın ibadet boyutlarına en temel özelliği olarak vurgu yapılmıştır. Yüce Allah A'raf suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, Rabbim adalete emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çeviren ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Araf suresinin bu ayetinden açıkça anlaşıldığı üzere cami, ihlasla Allah'a tapma mekanıdır ve bu ihlaslı tapmanın simgesi namaz kılmaktır. Masum imamlar, Kur'an-ı Kerim'e uyarak caminin ibadet boyutlarına bol bol vurgu yapmıştır. Gerçekte cami için belirlenen hükümler ve kurallarda bu kutsal mekanda Allah'a ibadet için tüm kalbimizle hazır bulunmamız içindir. Bu yüzden İslam ahkamında caminin bu rolünü engelleyecek her türlü uygulama tenkit edilmiştir. Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere caminin hükümlerinden ve adabından biri camiye girdikten sonra Allah'ın evine saygı göstermek ve edeb ilkesine uymak amacıyla tahiyyat namazı kılmaktır. Şöyle ki mümin insan camiye girdiğinde oturmadan önce tahiyyat namazı olarak iki rekat namaz kılar. Bu konu camide oturmak ve dünyevi işlerden sohbet etmek ve dünyevi işlerle uğraşmanın uygun olmayan bir hareket olduğunu ortaya koyuyor. Gerçi camide kılınan tahiyyat namazının bağımsız bir namaz olması gerekmez. İnsan camiye girdikten sonra oturmadan önce ister farz ister mustahap namazlarından birini kılması yeterli. Dolayısıyla kim ister farz ister mustahap herhangi bir namazını kılmak üzere camiye girirse, camiye girdikten sonra yere oturmadan namazını başlarsa gerçekte tahiyyat namazını kılmış olur. İslam peygamberine değerli sahabesi Sayın Ebu Zer Gaffari şöyle diyor. Bir gün Allah Resulü'nü camide ziyaret ettim. Hazret şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, caminin kendine özgü selamı ve tahiyyatı var. Ben de caminin tahiyyatı nedir diye arz ettim. Resulullah şöyle buyurdu. İki rekat namaz kılmalısın. Dolayısıyla tahiyyat namazı aslında mümin insanın camiye selam vermesi demektir ve bu mesele Allah'ın evine son derece saygı gösterme bakımından önemli. Gerçekte namaz kılmak üzere camiye gelen insan caminin idrak ve hissi olan bir varlık olduğunu ve sıradan mekanlara benzemediğini telkin ediyor. Değerli dostlar, şimdi geçmiş bölümlerde olduğu gibi dünyanın en kutsal camilerinden anlatmanın devamında Müslümanların en kutsal üçüncü cami olan Mescid-i Aksa'yı anlatmaya devam etmek istiyoruz. Geçen bölümlerde anlatıldığı üzere günümüzde Mescid-i Aksa olarak ün yapan camiye verilen bu ad yeni bir addır. Gerçekte Mescid-i Aksa çokgenli bir tepe şeklinde Kudüs kentinin eski bölümünün güneydoğusunda yer almakta ve üzerinde hisarlar, kuleler ve duvarlar bulunmakta. Bu tepenin güneyinde hemen hemen yeşil renkte bu kubbe yer alıyor ki günümüzde Mescid-i Aksa olarak ün yapmıştır. Fakat daha önce de belirtildiği üzere Mescid-i Aksa olarak anılan bu mekan Mescid-i Aksa'nın tümünü kapsamıyor ve sadece İslam dininde kutsal sayılan Mescid-i Aksa'nın bir bölümünden oluşuyor. Bu kutsal mekanın bir başka ünlü yapıtı Kubbetul Sahra Camii'dir. Kubbetul Sahra üzerinde altından bir kubbe yer alan sekizgen şeklinde bir binadır. Bu mekan Mescid-i Aksa'nın tam solunda yer almakta ve bu mekanın aynı zamanda en yüksek noktası sayılıyor. Bu mekana Kubbetul Sahra adını verilmesinin sebebi tarihte belirtildiği üzere İslam peygamberinin Miraç gecesinde onun üzerinden Miraç'a yükseldiği ifade edilen büyük bir kayanın burada bulunmasıdır. Nasır Hosrev Sayyadnamesinde iddia edildiği üzere İslam peygamberi bu camiye ayak bastığında o kaya Resulullah'ın önünde yeniden kalktı ve Miraç'ın ardından yerle gök arasında aslı vaziyette bekledi. Bu kayanın altında ise içinde 10 kişi namaz kılabileceği kadar genişliği olan bir mağara yer alıyor ve bu yüzden de bu alana Sahra Camii deniliyor. Sahra Camii'nin tabanı Kubbetul Sahra'nın tavanından yaklaşık 3 metre daha alçaktır. Kubbetul Sahra içinde iki ortak merkezi çemberin üzerinde dizilen iki sıra sütun bulunuyor. Küçük çemberin üzerinde 4 büyük sütun 4 köşede yer alıyor ve onların arasında 12 sade sütun bulunuyor. Kubbe bu çemberin üzerinde yer alan sütunların üzerinde inşa edilmiş bulunuyor. Bu sütunların arasında mesafe 1 metre yüksekliği olan ahşaptan bir parmaklıkla katlanıyor. Gerçekte bu parmaklık kutsal kayayı korumak için buraya yerleştirilmiş bulunuyor. Kubbetus Sahra'nın kubbesinin iç yüzeyinde küfi hattı ile 240 metre uzunluğunda bir kitabe bulunuyor. Bu kitabenin üzerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri ve binanın inşaat tarihi yer alıyor. Kubbenin dış yüzeyi altınlak yapıldır ve sürekli sarı renkte ve parlayacak şekilde bir birleşimden yapılmasıdır. Mescid-i Aksa'da kadınların namaz kıldığı alana dönüştürülen Kubbetus Sahra, yeryüzünün en kutsal mekanlarından biridir. Bu cami dört taraftan 8 basamakla Mescid-i Aksa'ya bağlanan bir yüksekliğin üzerinde yer alıyor. Bu basamaklara mevazin adı veriliyor. Bazı basamakların uzunluğu oldukça fazla ve çok güzel bir mimari tarzı ile inşa edilmiştir. Caminin mimarisi kutsal kayanın doğal şeklini korumak ve çevrenin sert yamacını düz bir alana dönüştürmek için bu tarzda. Kubbetus Sahra'nın doğusunda Kubbetul Silsile altında küçük bir kubbe var. Bu kubbe 6 sütun üzerinde duruyor. Bu mekanda Hazreti Davud'un sahabaları ve akşamları üzerinde oturup halkın taleplerine ve şikayetlerine dinledi, aralarındaki anlaşmazlıkları çözdü ve şeriat ahkamını açıkladı ve uyguladı. Büyük bir kaya varmış. Hazreti Davud'un bu özelliğine Sa'd suresinin 26. ayetinde işaret edilmiştir. Kubbetus Sahra'nın batısında da Kubbetul Miraç adında bir başka kubbe bulunuyor ki bu kubbenin Allah Resulü'nün miracının anısına inşa edildiği ifade ediliyor. Burak Duvarı, Mescid-i Aksa'nın bir başka bölümüdür. Bu duvarın adlandırılmasının bir sebebi de Miraç gecesinde Allah Resulü'nün Burak adındaki altını ve bu duvara bağlanmış olmasıdır. Bu yüzden Müslümanlar bu mekanda aynı adı taşıyan bir cami inşa etmiştir. Ancak Siyonistler Burak Duvarı, Süleyman Tapınağı'nın duvarının bir bölümü olduğunu iddia ediyor. Gerçi Siyonistler bu bölgede birçok kazı çalışması yaptı ama şimdiye kadar bu iddialarını ispat edebilecek hiçbir kanıta rastlayamadı. Yahudiler uzun yıllar Müslümanların onlara yönelik şefkatini istismar ederek Yahudi kavminin Hazreti Musa'ya itaatsizlik etmesini telafi etmek amacıyla bu duvarın kenarında ağlıyordu. Gerçi o dönemde Yahudilerin sayısı çok azdı ve onların durduğu yaya geçidi sadece 4 metre kadardı. Fakat İngilizlerin vandallık döneminde Yahudiler bu mekana el uzatarak mülkiyet iddiasında bulundu ve bu iddia 1929 yılında Filistinlilerin Burak kıyamını tetikledi. Bu kıyamda 116 Müslüman şehit düştü, 232 kişi de yaralandı ve 1000 kadar Filistinli de tutuklandı. Filistinlilere yönelik bu acımasız katliam yüzünden Uluslararası Gerçekler Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon Ocak 1930'da bu mekanın Müslümanlara ait olduğunu ilan etti. Gerçi Siyonistler hala Mescid-i Aksa'nın Süleyman Tapınağı üzerinde inşa edildiğine yönelik iddialarını sürdürüyor ve bu kutsal mekanı yıkarak yerine Süleyman Tapınağı'nı inşa etmeye çalışıyor. Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri olan cami hakkında hazırladığımız özel programın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, ilahi nimetlere şükretmenin zaruretlerinden ve temellerinden söz ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Sorumlu olduğumuz manevi görevlerden biri, ben düşündüm ve gördüm, bugün şükretme görevi bizim en büyük görevlerimizdendir. Düşündüm, birkaç kelime şükretmekle ilgili konuşayım. Okuduğum ayet İbrahim suresinden. Ve yine bir vakit Rabbiniz şöyle buyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size nimetlerimi artırıveririm. Çok önemli bir ayettir. Hem teşvik ediyor hem tehdit ediyor. Eğer şükrederseniz devamında nimetlerin artması da vardır. Ve ilahi bereketleri peyderpey gelir. Eğer inkar ederseniz Allah'ın azabı peşinden gelir. Kesinlikle olur. Tarihte hiçbir müstesna noktası da yoktur. Eğer siz Allah'ın şiddetli azabı kendini göstermedi diye düşünürseniz bu kısıtlı bir yorumdur. Ve eğer bu yorum konusu ortaya çıkarsa hiçbir istisnanın olmadığı ortaya çıkar. Şükür nedir? Şükür birkaç temel ayağı bulunmaktadır. Birincisi nimeti tanımak ve ona ilgi duymaktır. Bizim birinci afetimiz nimete dikkat etmememizdir. Sağlık nimetini hastalanmadan ve sakat kalmadan önce anlayamayız. Gençlik nimetini yaşlanmadan fark edemeyiz. İşin sorunu işte buradadır. Güvenlik nimetini güvensizliğe düşmeden anlayamayız. Kufe halkı Emirül Mü'minin nimetini başlarına Haccac'ın geldiği zaman anladılar. Medine halkı Emirül Mü'minin ve İmam Hasan aleyhisselamın nimetini Müslim bin Akabe'nin başlarına gelip onları katliam edince, kadınlarını iffetsizleştirince, sonra da hepinizin Yezid'in kölesi olduğunu itiraf etmeniz gerektiğini söyleyince anladılar. Halk birer birer geldiler ve önünde itiraf ettiler. Ve itiraf etmeyenin boynunu vurdular. O zaman insanlar eski dönemde Emirül Mü'mininin hükümetinin güvenli ve emniyetli bir hükümet ve halka saygı ve onur hükümeti olduğunun ne kadar değerli olduğunu anladılar. İkincisi nimetin ondan olmasını bilmektir. Üçüncüsü Allah'tan teşekkür etmektir. Allah'ın nimeti verdiğini ve vermenin de onun görevi olduğunu dememektir. Hayır, Allah-u Teala karşısında borçlu olmaktır. Şimdi sıra bir sonraki basamaktadır. Eğer sonraki basamaklara ulaşırsanız bu da bir nimettir. Ondan yararlanın ve ayağınızı üzerine koyun ve yukarı çıkın. Merdivenlerin basamaklarına ulaşın. Fakat ayağını üstüne koymayan ise şükretmemiştir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Bugünkü sohbetimizde İmam Musa Sadr'ın İsrail ve Yahudilerle ilgili konuşmasının bir bölümüne yer vereceğiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Muhterem dinleyiciler, Filistinli İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Filistin, İbrahim Toprakları isimli sohbetimizin önceki bölümlerinde Siyonistlerin vaat edilen toprakların atalarının toprakları olduğu iddiasını Tevrat anlatılarına dayanarak ele aldık. Bugünkü sohbetimizde ise Siyonistlerin bu iddialarını İncil anlatılarına dayanarak ele almak istiyoruz. Şimdi İmam Musa Sadr'ın İsrail ve Yahudilerle ilgili konuşmasının bir kısmına değinmek istiyoruz. Bu konuşma İmam Musa Sadr Yolu kitabının 11. cildinden arınıp tercüme edilmiştir. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Hristiyanlığın tarihi, Yahudilerin gerçekleştirdiği her türlü karışıklık, komplo, fitne ve komplolarla doludur. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmeye çalıştıktan sonra Hristiyanları yerinden etmeye, komplo kurmaya ve fitne çıkarmaya başladılar. İncil'den meşhur bir hikayeye değinmek istiyoruz. İsa Aleyhisselam, kavminin ileri gelenlerine bir benzetme yaparak şöyle diyor. Bir grup şarap imalatçıları bir üzüm bağı kiraladılar. Fakat bağın sahibine para vermeyi reddettiler. Bahçe sahibi işçilerini bağın kirasını almak için gönderdi. Ama onlar işçilerin bazılarını öldürüp bazılarını yerinden edip bazılarını da esir aldılar. Daha sonra bahçenin sahibi oğlunu onların yanına gönderdi. Şarap üreticileri onu görünce kendi aralarında bahçenin varisi bu adamdır, onu öldürüp mirasını ele geçirelim dediler. Ardından onu yakalayıp bahçeden dışarı attılar ve sonunda onu da öldürdüler. Sonra Hazreti İsa onlara şöyle bir soru sorar. Sizce bağın sahibi geldiğinde bu şarap imalatçılarına nasıl davranılmalı? Onlar şöyle yanıt verirler. O aptallar en kötü şekilde öldürmeli ve bostanı, ürünü kendisine zamanında verecek diğer şarap imalatçılarına kiraya vermeli. Şüphesiz Hazreti İsa şarap imalatçıları derken kendi kavmini kastediyordu. Sonra onlara şöyle der. Temellerden atılan taşın binanın ana taşı haline geldiğini kitapta hiç okumadınız mı? Siyonistler Allah'ın seçilmiş ve üstün kavmi oldukları ve Allah'ın belli bir zamanda onları seçip misyonunu emanet ettiğini söylüyorlar. Ancak görüldüğü gibi onlar Allah'a ihanet ederek onun misyonunu çarpıtmış ve ona inanmamışlardır. Allah da risaletini onlardan alıp başka bir millete emanet etti. Daha da ileri giderek Allah'ın peygamberlerine haksız yere öldürerek komplo, hile ve fitne dolu bir tarih yarattılar. Hristiyanlığın ve İslam'ın tarihini araştırın. Hristiyanlığın tarihi, Yahudiler tarafından yapılan her türlü başarısızlık ve komplolarla doludur. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmeye çalıştıktan sonra Hristiyanları yerinden etmeye, komplo kurmaya ve fitne çıkarmaya başladılar. Yüz binlerce Hristiyan'ı öldürüp onlara zorluk da çıkardılar. Bununla da yetinmemişler ve bir grup Yahudi tarihe göre Hristiyan gibi görünerek Hristiyanların arasına sızmış, değişiklik ve dönüşümler yapmış ve onlar için sorun ve sıkıntılar yaratmışlar. İmam Musa Sadr konuşmasında şuna dikkat çekiyor. Yahudilerin İslam'a karşı tutumu da aynı olmuştur. İslam tarihinde Yahudilerin komplolarını ve müşriklerle ittifaklarını, özellikle de Ahzab savaşlarında ve diğer sorunlarda da ve Müslümanlara yönelik yarattıkları kaos, komplo ve fitnelerde görüyoruz. Bununla da yetinmediler ve bir kısmı kendilerine Müslüman olarak tanıtmaya çalışırlar. Bu kişiler hadis ravileri arasına katılarak hadis kitaplarına ulaşmış ve bugün İsrailiyat dediğimiz birçok hadisi arkalarında bırakmışlardır. Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'de bize uyarıyor ve şöyle diyor. Ey Urşelim, ey peygamberleri öldüren ve onları taşlayan, tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi, ben de birçok kez halkını bir araya toplamak istedim ama sen istemedin. Burası senin evin, bunlar İsa'nın sözleridir. O şöyle diyor, ey Hristiyanlar, burası senin harabe haline gelmiş ve kendi ellerinle yok edilmiş evin, sen istemeseydin yıkılmazdı. İncil'in başka bir yerinde şöyle denilmekte. İsa kiliseden çıktı ve yürümeye başladı. Öğrencileri ona kilise binalarını göstermek için yaklaştılar. O şöyle dedi. Bütün bunları görüyor musun? Emin olun burada taş üstüne taş bırakılmayacak, yıkılmadıkça hiçbir bina yapılmayacaktır. Bu İsa'nın ve Kur'an'ın sözüdür. Mesih Matta İncil'inde Kudüs ile ilgili bunları söylemiştir. Ancak daha sonra Urşelim, Kudüs adını alınca bir giriş bölümünde Kudüs hakkında şöyle demiştir. Kimsenin hakimiyetine girmeyin ki onlar da size hakim olmasınlar. Yargılanmamak için yargılamayın. Nasıl davranırsanız öyle davranılırsınız. Neden kardeşinin gözündeki dikeni görüyorsun da kendi gözündeki kütüğü göremiyorsun? Kardeşinin gözündeki dikeni çıkarmak isteyip kendi gözündeki kütüğü nasıl göremiyorsun? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki kütüğü, sonra da benim gözümdeki dikeni çıkar. Sadr bu konuşmasını şöyle sürdürüyor. Hazreti İsa şöyle diyor. Kudüs'ü köpeklerin eline bırakmayın ve onu domuzların ayakları altına bırakmayın ki tekmele sırası size gelip sizi de ezip parçalasınlar. Evet, bu meşhur bir sözdür. Kardeşlerim, bu öğreti bir uyandırma çağrısıdır, bir uyarıdır. Neden sessizce oturuyoruz? Ey insanlar! Dikkat edin, biz uyuyakaldık, biz kaybettik. Onlar kendi işlerini iyi organize ettiler. Siyonizmi kurdular ve bugünlerde kitaplara yazılan meşhur uygulamalarına başlarlar. planlarını hayata geçirerek bu bölgelere hakim oldular. Ve bugün Hristiyan dünyası sessiz, İsa'nın sözleri artık duyulmuyor. Sessizce oturup onaylıyorlar. Fakat gelecekte Yahudilerin tehlikesi onlara da gafil avlayacaktır. Gerçekçi olacak olursak bugün ahlak, eğitim ve Hristiyan dini Yahudi tehdidine karşı güvende mi? Kim bunu söylüyorsa bugün dünyada olup bitenlerden habersizdir. Dünyanın her bölgesinde ahlakı bozmak ve yıkıcı fikirler üretmekle meşgul olan kurumlar vardır. İşleri komplo kurmak, fitne çıkarmak ve milletler arasında kalıcı çatışma yaratmaktır. Bu kurumların tamamı Yahudidir ve halen faaliyet göstermektedirler. Bu yöndeki haberler bize ulaşmıyor. Son zamanlarda bir kısmı bu içerikleri içeren kitaplar yayınlanıyor. Uyuşturucu ticaretinin perde arkasında bile Yahudilerin elleri görülüyor. Her yerdeki yolsuzluğun ve fuhuşun çoğunun kaynağı onlar olduğu gibi bu alanın başı da yine onların elinde bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen dünya sessiz kaldı ve elbette sessizliğinin sonucu da yakında görecek. Yahudileri temize çıkarıyorlar ve İsa'yı öldürmediklerini söylüyorlar. Biz Müslümanların inançlarından biri de bir grubun eylemlerinden razı olmanın o grubun eylemlerine katılmak olduğudur. Bir kimse bir günah gördüğünde onu eliyle ve diliyle değiştirmeli ve kınamalı. Buna da gücü yetmiyorsa o davranışı hoş göstermemesi ve kabul etmemesi gerekir. Bu imanın en alt aşamasıdır. Bir günahı görüp ona razı olan kimse ona ortak olur. Bu düşüncenin dini ve bilimsel bir temeli vardır ki o da insanın büyümesinin, mükemmelleşmesinin ve refahının sadece hareket etmekten ibaret olmadığıdır. Salt amel insanın tekamülüne etki etmez fakat onun kemaline ve büyümesine sebep olan şey insanı amellerine bağlayan yöndür ve o da onun niyetidir. Büyük bir niyetle küçük bir iş yaparsanız karlı çıkarsınız. Fakat hedefsiz olarak çok büyük bir iş yaparsanız hiçbir etkisi olmaz. Neden? Çünkü amelin yükseliş ve tekamülünüze etkisi niyetinize bağlıdır. Bu sebepten dolayı niyetle başkalarının amellerine ortak olabileceği belirtiliyor. Bizim dini öğreti anlayışımız da budur ve günah, af dileme ve yas ancak bu temelde meşrulaştırılabilir ve yorumlanabilir. Bugün Yahudiler ve Siyonistler ne diyor? Eğer Hazreti İsa Aleyhisselam bugün zuhur edip Kudüs'e gitse, mabede ilk girdiğinde söylediklerinin aynısını söylemez mi? Matta İncil'inin 21. bölümünde şöyle buyurulur. İsa tapınağa girdi ve orada alışverişle meşgul olanların hepsini dışarı çıkardı. Sarrafların ve güvercin satıcılarının masraflarını toplayıp onlara şöyle dedi. Allah evimizi namaz ve ibadet için kıldı. Fakat siz onu hırsızların yağma ve ganimet yeri haline getirdiniz. Eğer Mesih bugün Kudüs'e girerse ve buranın ırkçılığın ve dünya barışına karşı komploların insanları yerinden etmenin, ahlakı yozlaştırmanın ve küresel istifçiliğin merkezi olduğunu görürse ne diyecektir? Babalarına davrandığı gibi onlara da davranmayacak mı? Bu durumda Hristiyanların ve Yahudilerin cevabı ne olacak? Onu öldürmenin zorunlu olduğunu söylemiyorlar mı? Yalan söylediğini söylemiyorlar mı? Pilatus'a yanıt olarak söylediklerinin aynısını tekrarlamıyorlar mı? Matta İncili'nin 27. bölümünde şöyle yazıyor. Pilatus herkesin gözü önünde ellerini yıkadı ve şöyle dedi. Ben bu kanı üstlenmiyorum. Siz de ne yapacağınıza kendiniz karar verin. Halk da hep bir ağızdan şöyle dediler. Onun kanı bizim ve çocuklarımızın boynuna olsun. Bu kan bugün de akmaktadır. Yani eğer Mesih bugün kutsal yere girerse ve onlara aynısını yaparsa, onlar da ona aynısını yapacaklar. Aksi takdirde neden Mesih'e inanmadılar? Onların da yüz yüze bu kana ortak olmalarının sebebi de bu inançsızlıktır. Kur'an-ı Kerim ve ondan önce İncil'de ve ondan önce Yahudi düşünce ve eğilimlerine, felsefe ve görüşlerine vakıf ve bilgi sahibi olan insanlar bu tehlikeyi sezmiş ve onun daha da kötüleşmesini engellemeye çalışmışlardır. Ancak ne yazık ki bu trajedi daha da kötüleşmiş bulunuyor. Siyonistler varlıklarını sürdürebilmek için ona güvenen bir rejim kurarak onun koruması altında planlarını uygulamaya çalışıyor ve seçilmişliklerine de inanıyorlar. Şimdi çözüm nedir ve ne de yapılmalı? Bu tehlike bize ve çocuklarımıza, İslam'a, Hristiyanlığa, yeryüzündeki insanlara, değerlere ve her şeye karşıdır. Eskiler bizi uyarmıştı ve bugün bunu kendi gözlerimizle görüyoruz. Şimdi ne yapılmalı? İmam Musa Sad konuşmasının son bölümünde şöyle diyor. Bu tartışmalarda çok şey duydunuz. Yahudi tehlikesinin hayatımızdaki en önemli tehlike olduğunu hissettiğimizde öncelikle cihad emrini bekliyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki bu cihad değil, savunmadır. Biz cihad aramıyoruz fakat kendimizi savunmak istiyoruz. Tehlikede değil miyiz? Dinimiz, vatanımız, topraklarımız tehlikede değil mi? Tehlike bizi şaşkına çevirdi. Hazırlanmalı ve denemeliyiz. Bütün gücümüzü seferber etmeliyiz. Dilimizi, elimizi, kalbimizi, aklımızı kullanmak zorundayız. Mevcut tüm güçleri kullanmalıyız. İslam ve Hristiyan güçlerine niyeti temiz olan insan güçlerini seferber etmeliyiz. Dünyanın tüm özgür insanlarını seferber etmeli ve bu konuda çaba göstermeliyiz. Muhterem dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle
21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.